Ayrım 9.
Hacı Murat ona bakmamaya, onunla konuşmamaya çabalıyor ama bakışları elinde olmadan ona kayıyor, onu izliyordu. Butler'le ilk tanıştığı andan başlayarak hemen dost olmuştu. Sürekli ve severek konuşuyordu. Onun hayatı konusunda sorular soruyor, kendi hayatını anlatıyor, habercilerin ona getirdikleri haberleri, ailesinin durumu hakkında öğrendiklerini anlatıyor, dahası ona ne yapması gerektiği konusunda öğüt bile veriyordu. Onun habercilerinden öğrendiği haberler hiç de iyi değildi. Kaleye geldiğinden beri 4 gün içinde 2 kez gelmişlerdi. İkisinde de haberler kötüydü. 19. Hacı Murat'ın Ruslara geçişinden az sonra ailesi Vedona avluna götürüldü. Şamil'in kararına kadar burada korunacaklardı. İhtiyar Patimat'la Hacı Murat'ın 2 karısı ve 5 küçük çocuğu avulun çavuşu İbrahim Raşid'in evinde mahpustular. Hacı Murat'ın 18 yaşındaki oğlu Yusuf zindanda, daha doğrusu derinliği 2 metreden fazla bir çukurda yatıyordu. 4 cani onunla beraber haklarında verilecek kararı bekliyordu. Şamil dışarıda Ruslara karşı seferde olduğu için karar bir türlü çıkmıyordu. 6 Ocak 1852'de Şamil Ruslarla yaptığı savaştan sonra eve Vedona'ya dönüyordu. Ruslara sorulursa Şamil tam bir yenilgiye uğrayarak Vedona'ya kaçmıştı. Şamil'e ve müritlerine göre galip gelen, Rusları kovan oydu. Hatta pek seyrek olarak rastlanan bir hal, Şamil de tüfeğiyle ateş etmiş, kılıcını çekerek atını Ruslar üzerine sürmek istemişti. Ama müritleri bırakmamışlardı. Bunlardan 2'si hemen oracıkta Şamil'in yanında kurşunu yiyip ölmüştü. Şamil tüfekleri tabancalarıyla ateş eden yiğitlerinin "La ilahe illallah" diye haykırmaları arasında öğle vakti avula girdi. Büyüklerini karşılamak için sokaklara, damlara dolan Vedeno halkı zaferi kutlamak için boyuna havaya ateş ediyorlardı. Şamil beyaz bir Arap atına binmişti. Atın takımları sadeydi. Üstünde altın, gümüş, süs yoktu. Ortası gayet ince işlenmiş, yollu kırmızı deriden bir dizgin, dar, ince üzengiler, eğerin altından görünen kırmızı bir haşa, hepsi o kadar. İmam dışı kahverengi çuhayla örtülü, boynundan ve kollarından dışa taşan siyah bir kürk giymişti. İnce, uzun beli, kamasının asılı olduğu bir kemerle sıkılmıştı. Başında yüksek, tepesi düz, siyah püsküllü bir papak vardı. Papağa dolanmış sarığının bir ucu boynundan aşağı sarkmıştı. Ayağında yeşil pabuçları vardı. Baldırları, kenarları düz bir şeritle çevrili kara dolaklarla sımsıkı sarılmıştı. İmamın üstünde de altın, gümüş gibi göz kamaştıran süsler yoktu. İri yarı, dimdik, heybetli bedeniyle, sade ağır kıyafetiyle üst başları, silahları pırıl pırıl müritlerinin arasında tam halka görünmek istediği büyüklükteydi. Gözleri daima kısıktı. Kısa kesilmiş sakalının çevrelediği solgun yüzü taş gibi hareketsizdi. Avuldan geçerken üzerinde ona dikili binlerce göz hissediyor ama kendisi kimseye bakmıyordu. Hacı Murat'ın karılarıyla çocukları ev halkıyla beraber imamın gelişini seyretmek için ayvana çıktılar. Yalnız Hacı Murat'ın anası İhtiyar Patimat oturduğu yerde aksaçları birbirine karışmış, uzun kollarıyla kuru dizlerini sararak kapkara gözlerini kırpmadan ocakta sönmek üzere olan çalılara bakıyordu. O da oğlu gibi öteden beri Şamil'den nefret ederdi. Şimdi büsbütün yüzünü görmek istemiyordu. Şamil'in giriş törenini Hacı Murat'ın oğlu da göremedi. Oturduğu karanlık, leş kokan çukurdan atılan silah, ilahi seslerini duyarak özgürlüğü alınmış genç, hayat dolu her insanın çekeceği acıyı tadıyordu. Pis çukurun içinde yatarken hep aynı, bitkin, kirpas içinde birbirini görmekten usanmış hapis arkadaşlarına bakıyordu. İçi dışarıdakilere karşı kıskançlık taşıyordu. Dışarıdakiler ateş gibi atlar üzerinde büyüklerinin çevresinde binicilik hünerleri göstermeye, silah atmaya, hep bir ağızdan "La ilahe illallah" diye bağırmaya devam ediyordu. Şamil avulu boydan boya geçtikten sonra büyük bir avluya girdi. Bu avludan sarayının bulunduğu başka daha küçük bir avluya geçiliyordu. 2 silahlı çerkez onu 1. avlunun açık kapısında karşıladı. Ahali avluya dolmuştu. Bunlardan kimi uzak yerlerden işleri için gelmişti. Kimi de davalarını karara bağlamak için Şamil'in çağırdıklarıydı. İmam avluya girince hepsi ayağa kalkarak saygıyla ellerini göğüslerinde bağladılar. Bazıları diz çöktü. İmam avlunun büyük kapısından ötekine gidene kadar böylece kaldılar. Şamil bekleyenler arasında sevmediklerinden pek çoğunu sıkıcı, uğraştırıcı ricacıları tanıdığı halde yüzündeki hareketsizlik değişmedi. Önlerinden geçerek kapının sol yanında bulunan kendi dairesinin önünde durdu, attan indi. Seferin yorgunluğu maddi olmaktan çok maneviydi. Çünkü Şamil etrafa zafer ilan ederken seferin başarısız olduğunu, Çeçen avullarından birçoğunun yakılıp yerle bir edildiğini biliyordu. Kolayca bir o yana bir bu yana dönen Çeçenler daha şimdiden kararsızlaşmışlar, Ruslara yakın bulunanlar o yana geçmek için kıpırdanmaya başlamışlardı. Bütün bunlar güç, mücadele isteyen meselelerdi. Fakat Şamil'in o anda canı ne bir şey yapmak ne de düşünmek istiyordu. Sadece aile yuvasında dinlenmeyi, en sevdiği 18 yaşındaki karısı kara gözlü, çevik hareketli Aminet'in sevgisini tatmayı arzuluyordu. Ama o sırada Aminet'i görmesi düşünülemezdi. Oysaki genç kadın iç avluda, haremliği selamlıktan ayıran duvarın öte yanındaydı. Şamil attan inerken onun öbür karılarıyla beraber duvardaki yarıktan baktığına emindi. Gene de gidemezdi ona. Hatta sadece yatağa uzanıp dinlenemezdi bile. İlkin öğle namazını kılacaktı. Canı istemediği halde milletin din önderi olarak bu ödevini ihmal edemezdi. Kendisi için de her gün yemek içmek gibi gereklilikti bu. Abdestini aldı, namazını kıldı. Namazdan sonra bekleyenleri çağırdı. Önce kaynatası ve hocası Cemalettin girdi. İri yarı, aksaçlı, sevimli bir ihtiyardı. Kar gibi beyaz sakalı vardı. Yüzü al kırmızıydı. Cemalettin hoca duasını bitirdikten sonra Şamil'e sefer hakkında sorular sordu. Yokluğunda dağlarda olup bitenleri anlattı. Kan gütme yüzünden işlenen cinayetleri, hayvan hırsızlıklarını, tütün, şarap içme gibi suçları anlattı. Sonra da Hacı Murat'ın ailesini Rusların yanına kaçırmak için adam gönderilmesine geçti. İsteğine ulaşamamış, bütün aile Vedano'ya getirilmiş, göz hapsine alınmıştı. Şimdi imamın kararı bekleniyordu. İhtiyar heyeti bitişikteki konuk odasında bu işi karara bağlamak için toplanmıştı. 3 gündür onu bekledikleri için Cemalettin bir an önce yollanmalarını salık veriyordu. Şamil kendi dairesinde hiç sevmediği sivri burunlu, kara, sevimsiz baş kadın Saadet'in getirdiği yemeği yedikten sonra konuk odasına geçti. Heyet 6 kişiydi. Bunlar kır, boz, kızıl sakallı, sarıklı sarıksız, yüksek papaklı, yeni beşmetlerle yeni çerkeskalar giymiş ihtiyarlardı. Bellerinde kemerlerine asılı kamaları vardı. Şamil odaya girince hepsi ayağa kalktı. Şamil hepsinden bir baş daha boyluydu. İhtiyarlar da Şamil de ellerini açarak dua ettiler. Yüzlerini sakallarını sıvazlayıp yere oturdular. Şamil ortada en yüksek minderde oturuyordu. Görülecek işlere geçtiler. Cinayet davalarına şeriat kanununa göre karar veriliyordu. Örneğin hırsızlıkla suçlandırılan 2 kişinin birer elinin, bir katilin kafasının kesilmesi kararlaştırıldı. 3 suçlu affedildi. En önemli iş sona kaldı. Çeçenlerin Ruslara geçmesine karşı bir çare aramaya başladılar. Cemalettin halka duyurulmak üzere şöyle bir bildiri hazırlamıştı. Bismillahirrahmanirrahim. Rusların yüzünüze gülerek onlara teslim olmanızı teklif ettiklerini duyuyoruz. İnanmayın, boyun eğmeyin onlara, sabredin. Bu dünyada olmasa bile öbür dünyada ödülünü göreceksiniz. Daha önce de ellerinizden silahlarınızı aldıkları zaman neler olduğunu hatırlayın. 1840'ta Tanrı sizi akıllandırmasaydı bugün hepiniz Rus askeri olacaktınız. Karılarınız şalvarsız gezecek, namusları lekelenecekti. Yarını düne bakarak tahmin edin. Gavurlarla bir arada yaşamaktansa Ruslarla dövüşerek ölmek daha iyidir. Dişlerinizi sıkın. Ben de bir elimde Kur'an, bir elimde kılıç Ruslara karşı götüreceğim sizi. Şimdilik değil Ruslara teslim olmayı, bunu aklınızdan geçirmeyi bile kesin olarak yasak ediyorum size. Şamil bildiriyi uygun gördü. İmzaladıktan sonra dağıtılmasını emretti. Sıra Hacı Murat meselesine geldi. Şamil buna çok önem veriyordu. Açıklamak istemediği halde cesareti ve becerikliliğiyle o sıralar yanında olsaydı Çeşen'deki durumun meydana gelemeyeceğini biliyordu. Hacı Murat'la barışıp yardımlarından faydalanmak iyi olacaktı. Hiç değilse Ruslara yardım etmesine fırsat vermemeliydi. Bunun için şu veya bu sebeple onu oradan çekip öldürmek gerekiyordu. Bu da 2 şekilde yapılabilirdi. Ya onu öldürecek birini Tiflis'e gönderip işi orada bitirmeli ya da buraya çağırtarak hesabını görmeliydi. Hacı Murat'ın dünyada en çok sevdiği varlığın oğlu olduğunu Şamil bilirdi. Bunun için onu alet ederek hareket etmeye karar verdi. İhtiyar heyeti konuşmayı bitirdikten sonra Şamil gözlerini kapadı ve bir süre sessizlik içinde böylece kaldı. İhtiyarlar bunu vereceği kararı duymak için Şamil'in peygamberlerin sesine kulak vermesi anlamına geldiğini biliyorlardı. Sessizlik içinde geçen 5 dakikadan sonra Şamil açtığı gözlerini büsbütün kısarak ''Hacı Murat'ın oğlunu getirin buraya'' dedi. ''Burada'' dedi Cemalettin Hoca. Gerçekten zayıflamış, sapsarı, üst başı yırtık pırtık, pis kokular saçarak ama her şeye rağmen yüzünün, vücudunun güzelliğini kaybetmeden Hacı Murat'ın oğlu Yusuf, nenesi Patimat'la beraber dış avlunun kapısında durmuş, çağrılmasını bekliyordu. Yusuf Şamil için babası gibi düşünmüyordu. O bundan önceleri de ya bilmiyor ya da bildiği halde pek üstünde durmuyor. Babasının Şamil'le bu derece zıtlaşmasının sebebini anlamıyordu. Onun naibin oğlu olarak Hunzaht'ta sürdüğü işsiz güçsüz, eğlence dolu hayata dönmekten başka isteği yoktu. Bu yüzden Şamil'e hayranlık duyarak dağlıların çoğu gibi adeta tapınırdı ona. Bu defa da imama karşı dindarca bir heyecan duyarak konuk odasına girdi. Şamil'in kısık gözlerinin sabit bakışıyla karşılaşınca kapıda durdu. Bir an öylece kaldıktan sonra imama yaklaştı, uzun parmaklı iri beyaz elini öptü. ''Hacı Murat'ın oğlu musun?'' ''Evet İmam Hazretleri. Onun ne yaptığını biliyor musun?'' ''Biliyorum ve üzülüyorum imamım. Yazı yazmasını bilir misin? Molla olmaya hazırlanıyordum.'' ''Öyleyse babana, bayrama kadar dönüp bize gelirse onu affedeceğimi, her şeyin eskisi gibi olacağını yaz. Yok eğer Ruslarda kalırsa...'' Şamil kaşlarını tehditle çattı. ''Ninenle ananı avullara vereceğim. Senin de kelleni uçuracağım.'' Yusuf'un yüzünde ufak bir kıpırtı olmadı. Şamil'in sözlerini anladığını göstermek için başını eğdi. ''Böylece yaz ve göndereceğim adama ver.'' Şamil sustu, Yusuf'a uzun uzun baktı. ''Dersin ki, acıdığım için seni öldürmeyeceğim. Bütün lanetlilere yaptığım gibi gözlerini oyacağım.'' Şamil'in yanında sakin görünen Yusuf dışarı çıkarılınca onu götürenin üstüne atılarak kamasını kınından kaptığı gibi kendini vurmak istedi. Ama oradakiler kollarından yakalayıp bağladılar, tekrar çukura götürdüler. O gün akşam namazından sonra karanlık basınca Şamil beyaz kürkünü giydi, harem dairesine, Aminet'in odasına yollandı. Ama Aminet yerinde değildi. Şamil'in büyük karılarının yanına gitmişti. Şamil görünmemeye çalışarak kapının arkasında durdu. Oysa ki Aminet, getirdiği ipekli elbiseliği ona değil de Saadet'e verdiği için Şamil'e kızgındı. Efendisinin dairesinden çıkarak odasına girdiğini, onu aradığını gördü, bilerek gitmedi. Saadet'in oda kapısında epey durdu, odasına girip çıkan Şamil'in gölgesine bakarak kıs kıs güldü. Şamil Aminet'i boşuna bekledikten sonra yatsı namazına doğru dairesine döndü. 20. Hacı Murat kalede Binbaşı Petrov'un evinde bir hafta kaldı. Yanında sadece Hanefi ile Eldar vardı. Maria Dmitrievna kıllı Hanefi ile ikide bir atışıyordu. Hatta bir kez mutfaktan kovmuştu. Hanefi az daha kesecekti onu. Yine de Maria Dmitrievna Hacı Murat'a saygılı davranıyordu. Eskisi gibi yemeğini o getirmiyordu. Bu işi Eldar'a bırakmıştı. Ama Hacı Murat'ı görmek, hoşuna giden bir şeyi yapmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Hacı Murat'ın ailesini getirtmesi hakkındaki konuşmaların en canlı katılımcısıydı. Onun karılarını, çocuklarını, kaç yaşında olduklarını biliyordu. Habercilerin ziyaretinden sonra her seferinde soruyor, durumu öğreniyordu. Butler ise bu bir hafta içinde Hacı Murat'la iyice dost oldu. Zaman zaman Hacı Murat onun odasına geliyor, zaman zaman da Butler ona gidiyordu. Bazen tercüman aracılığıyla konuşuyorlar, bazen de becerebildiklerince işaretlerle ve özellikle de gülümseyerek anlaşıyorlardı. Hacı Murat Butler'i sevmişti. Bu Eldar'ın Butler'e davranışlarından da anlaşılıyordu. Butler Hacı Murat'ın odasına girdiğinde Eldar Butler'i karşılıyor, sevinçle dişlerini gösteriyor ve oturması için altına hemen minder koyuyor, eğer kılıcı varsa alıveriyordu. Butler Hacı Murat'ın kardeşi sayılan Kıllı Hanefi ile de tanışmış, dost olmuştu. Hanefi pek çok dağlı türküsü biliyor ve onları çok iyi söylüyordu. Hacı Murat Butler'in hoşuna gittiği için Hanefi'yi çağırıyor ve türkü söyletiyordu. Onun epey sevdiği türküleri istiyordu. Hanifi'nin sesi yüksek perdedendi. Alabildiğine etkileyici biçimde söylüyordu. Türkülerden özellikle biri Hacı Murat'ın hoşuna gidiyor, putleri de ağır, acılı havasıyla etkiliyordu. Putler tercümandan türkünün anlamını çevirmesini istedi ve onu yazdı. Türkü bir kan davasına ilişkindi. Hacı Murat'la Hanefi arasındaki kan davasındaki gibi. Şöyleydi bu türkü. Mezarımın toprağı kurur, unutursun beni anam. Mezarımda yaban otlar büyür, onlar senin kaderinden daha gür olur babam. Kız kardeşimin gözyaşları kurur, kalbindeki acılar gider. Ama unutmazsın beni sen, ağabeyim ölümümün intikamını almadıkça unutmazsın beni. İkinci kardeşim de yanımda yatmadan beni unutamazsın. Yakıcısın sen kurşun, ölüm taşıyorsun, benim sadık kölem değil miydin? Kara toprak, sen örtüyorsun beni, atımın ayaklarıyla çiğneyen ben değil miydim seni? Soğuksun sen ölüm, ama ben senin efendinim, gövdemi toprak alacak, ruhumu gökler. Hacı Murat bu türküyü gözlerini kapatarak dinlerdi. Yanık kesilir gibi bir ezgiyle bitince de her zaman Rusça olarak, güzel türkü, anlamlı türkü derdi. Dağlıların özel canlı hayatlarının şiiri Hacı Murat'ın gelişi ve onunla onun adamlarıyla yakınlaşmasıyla giderek etkilenmişti butler. O da hemen Beşmet, Çerkezka ve Dolak giymeye başladı. Böylece dağlı olduğunu düşünüyor, öyle yaşadığını, bu insanların hayatını paylaştığını sanıyordu. Hacı Murat'ın ayrılacağı gün İvan Matveiç onu uğurlamak için birkaç subayı topladı. Subaylarından bazıları Maria Dmitrievna'nın servis yaptığı çay masasına, bazıları vodka, şarap ve mezenin bulunduğu diğer masaya geçmişti. Hacı Murat yol kılığını giymiş, silahlarını kuşanmış, hızlı, yumuşak adımlarla aksayarak odaya girdi. Oradakiler kalktı ve sırayla onun elini sıktılar. İvan Matveiç onu sedire buyur etti ama o teşekkür ederek pencerenin yanındaki sandalyeye oturdu. Onun girişiyle ortalığı bürüyen sessizlikten hiç etkilenmediği anlaşılıyordu. Dikkatle bütün yüzlere baktı ve ilgisiz bakışlarını semaver ve yiyeceklerin bulunduğu masaya çevirdi. İlk kez Hacı Murat'ı gören cesur bir subay olan Petrovski, tercüman aracılığıyla Tiflis'in hoşuna gidip gitmediğini sordu. Hacı Murat, aya diye yanıtladı. Tercüman, evet diyor dedi. Neyi beğenmiş? Hacı Murat bir şeyler söyledi. En fazla tiyatroyu sevmiş. Peki başkomutanın balosu da hoşuna gitmiş mi? Hacı Murat kaş çattı. Her halkın kendi görenekleri var. Bizde kadınlar öyle giyinmezler dedi Maria Dmitrievna'ya bakarak. Peki beğenmediğine? Hacı Murat tercümana, bizde bir atasözü var. Köpek eşeğe et, eşek de köpeğe ot sunmuş. Sonunda ikisi de aç kalmışlar dedi ve güldü. Her halkın kendi görenekleri güzeldir. Konuşma fazla sürmedi. Subayların bazıları çay içmeye, bazıları da bir şeyler yemeye başladı. Hacı Murat kendisine verilen çay bardağını aldı ve önüne koydu. Maria Dmitrievna atıldı. Süt çörek istemez misiniz diyerek tabağı uzattı. Hacı Murat başıyla teşekkür etti. Butler onun dizine vurarak, ayrılıyoruz demek, güle güle git dedi. Kısmetse ne zaman görüşürüz? Hacı Murat Rusça, sana da güle güle dedi gülerek. Dostlar bulur birbirini. Sen iyi dost, vakit geldi, haydi. Hacı Murat gideceği yolu gösterir gibi başını salladı. Odanın kapısında Eldar göründü. Omzuna beyaz büyük bir şey asmıştı. Elinde de bir kılıç vardı. Hacı Murat ona işaret etti. Eldar geniş adımlarla Hacı Murat'a yaklaştı ve ona beyaz kepeneklerle kılıcı uzattı. Hacı Murat kalktı, kepeneği aldı, eliyle düzeltti ve Maria Dmitrievna'ya verdi. Bu arada tercümana bir şeyler söyledi. Tercüman, diyor ki dedi, sen kepeneği beğendiğini söylemiştin ya, al. Maria Dmitrievna kızardı. Ne gerek var dedi. Hacı Murat, gerek dedi, adet böyle. Maria Dmitrievna kepeneği alarak, teşekkür ederim, dilerim oğlunuzu kurtarırsınız dedi. Hacı Murat, Maria Dmitrievna'ya baktı ve memnuniyetle başını salladı. Sonra Eldar'ın elinden kılıcı aldı ve İvan Matveiç'e uzattı. İvan Matveiç kılıcı aldı ve tercümana, söyle ona benim iyi diş edilmiş kulağıtımı alsın, verecek başka bir şeyim yok. Hacı Murat elini yüzünün önünden sallayarak hiçbir şey istemediğini belirtti. Sonra dağları ve yüreğini göstererek çıkışa doğru yürüdü. Herkes onu izledi. Odada kalan subaylar kılıcı kınından çıkarmışlar, çeliğini inceliyorlardı. Onun gerçek bir guruda. Guruda çok değerli Kafkas kılıcı olduğunda birleştiler. Butler Hacı Murat'la dışarı çıkmıştı. Tam o sırada kimsenin ummadığı, eğer Hacı Murat'ın ustalığı, cesareti ve hızlı karar alma yeteneği olmasaydı, Hacı Murat'ın ölümüyle bitebilecek bir olay geçti. Kumuhların yaşadığı Taş Avul halkı Hacı Murat'a epey saygı duyuyordu. Sadece bu önemli naibi görmek için kaleye defalarca gelmişlerdi. Hacı Murat gitmeden 3 gün önce de elçiler göndermiş, cuma namazına davet etmişlerdi. Hacı Murat'tan nefret eden ve aralarında kan davası olan Tala Kaçu'da oturan Kumuh beyleri bunu öğrendiklerinde Hacı Murat'ın camiye gelişine izin vermeyeceklerini söylemişlerdi. Avul karışmış, prens yanlılarıyla ahali arasında hır çıkmıştı. Rus komutanlığı dağlıları yatıştırmış ve Hacı Murat'a da camiye gelmemesi için haber iletmişlerdi. Hacı Murat gitmekten vazgeçince herkes işin böylece noktalandığını düşünmüştü. Hacı Murat'ın kaleden ayrılacağı sırada atlar evin önüne getirildiği anda İvan Butler'in ve İvan Matveyiç'in ahbabı olan Kumuh Prensi Arslan Han çıka geldi. Arslan Han Hacı Murat'ı görür görmez belinden silahını çıkartıp ona verdi. Ama Arslan Han ateş açamadı. Hacı Murat ayağı aksamasına karşın kedi gibi hızla merdiven sahanlığından Arslan Han'ın üstüne saldırdı. Arslan Han tabancayı ateşledi ama tutturamadı. Hacı Murat ise ona doğru atıldı, bir eliyle atının dizginlerini tuttu, diğeriyle kılıcını çekti ve Tatarca bir şeyler söyledi. Butler ve Eldar aynı anda düşmanların ellerini kavradılar. Silah sesi üzerine İvan Matveyiç de dışarı fırladı. Meseleyi öğrenince, ''Nedir bu yaptığın Arslan? Evimde böyle bir kepazelik istemem.'' diye bağırdı. ''Bu çok kötü kardeşim. Çıkın dışarı, istediğinizi yapın ikiniz de. Ama evimde kan istemem.'' Siyah bıyıklı, ufak tefek biri olan Arslan Han, bembeyaz bir yüzle titreyerek atından indi. Hacı Murat'a kinle baktı ve İvan Matveyiç'le konuk odasına gitti. Hacı Murat ise atlara doğru yürüdü. Derince soluk alıyor, gülümsüyordu. Butler tercüman aracılığıyla, ''Onu neden öldürmek istedi?'' diye sordu. Hacı Murat'ın sözlerini çeviren tercüman, ''Diyor ki, yasaları buymuş.'' dedi. ''Arslan kan davasının intikamını almak zorundaymış.'' Butler, ''Peki ya onu yolda izlerse?'' diye sordu. Hacı Murat gülümsedi. ''Ne yapalım? Allah öyle istiyor demektir.'' dedi ve Rusça, ''Hoşça kal.'' dedi. Atının yelesini tutarak onu uğurlayanlara sırayla baktı. Bakışları Maria Dmitrievna ile karşılaşınca sevgiyle, ''Hoşça kal anacığım.'' dedi. ''Sağ ol.'' Maria Dmitrievna, ''Tanrı aileni kurtarmanda yardımcın olsun.'' dedi. Hacı Murat sözleri anlamamıştı. Fakat ona ilgi gösterdiğini anlamıştı. Başını salladı. Butler, ''Dostunu unutma.'' dedi. Hacı Murat tercüman aracılığıyla, ''Söyle ona, ben onun en güvenilir dostuyum. Asla unutmam.'' dedi. Ayağı akmasına karşın bir ayağı üzengiye değer değmez hemen hafif bir hareketle gövdesini yüksek eğerek kaldırıverdi. Alışkın hareketlerle belindeki kılıcı düzeltti, tabancasını yokladı. Sonra da özel bir gururla atın üzerindeki her dağlıda olduğu gibi savaşçı bir ifadeyle İvan Matveyiç'in evinden uzaklaştı. Hanefi ile Eldar da atlarına atladılar. Ev sahibi ve subaylarla vedalaştılar. Atlarını tırıs sürerek önderlerinin arkasından gittiler. Gidenlerin ardından her zamanki konuşmalar başladı. Yaman herif! Arslan Han'ın üzerine nasıl da kurt gibi atladı, yüzü bile bambaşka oldu. Petrovski, atlatır o dedi, yaman bir düzenbaz. Maria Dmitrievna sıkıntıyla araya girdi. Keşke Ruslar ondan da düzenbaz olabilseler dedi. Burada bir hafta kaldı, iyiliğinden başka bir şey görmedik. Geçimli, adaletli biri.